Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Güzel bir cuma gününde yine teknoloji ve oyun dolu bir ikisi bir de daha karşınızdayız. Canlı yayın ardından offline yayın, tabii biraz alışması zor oluyor
evet
bizim için.
Evet ya, online daha aktiviteli böyle.
Daha iyi değil mi gerçekten?
Evet. Ayda bir devam edeceğiz ama.
Evet, ayda bir devam edeceğiz. Gönül isterdi ki enerjimiz çok olsun, bekar adamlar olalım. Her gün canlı yayın yapalım.
Ya ondan sonra bir de FPS gecesi vardı. Ben buradan kasayı söktüm.
Pertinç.
Öteki tarafa taşımaya çalıştım 15 dakika içerisinde. Ama yetiştirdik, bir 10 dakikalık gecikme olmasına rağmen.
Evet.
Bunun yayınını da sağladık o gün.
Canlı yayını da isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Tekrarını izleyebilirsiniz. Tekrar yine aynı enerjiyi veriyor. Ben baktım. Dedim, görüyor mu acaba? İzlenebilir mi diye. İzleniyor gerçekten.
Evet, onu efendim, highlight kısmına da ekleyelim Twitch'teki arkadaşlar kaçırmasınlar.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi isterseniz hemen bilim dünyasından gelişmelerle devam edelim. SpaceX'i biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta da haberini yapmıştık. Google'dan 1 milyar dolarlık bir ek bütçe aldılar, yardım aldılar. Uzaya gidip gelebilen uygun fiyatlı roketler üstünde çalışıyorlar. Normalde roketler nasıl uzaya fırlatıyorsun?
Gidiş o gidiş.
Gidiş o gidiş. Sonra çöpü düşüyor dünyaya. Sonra yenisini yapıp gönderiyorsun falan. Maliyet fazla. SpaceX'te ise ne yapıyorsunuz? Roketi gönderiyorsunuz. Modülleriyle beraber geri geliyor. Uyduyu bırakıp geri geliyor. Böylece ne yapıyorsun? Bir tane daha modülü
tasarruf etmiş oluyorsun. Tanıtım videosu da bana geriye sarılmış video gibi geldi.
Değil mi?
Geri iniyor ya.
Tanıtım videosu yayınladılar. Aslında biz neye ulaşmak istiyoruz, ne yapmak istiyoruz'u gösteren bir CGI video bu. Tabii ki bilgisayar ortamında hazırlanmış ama adamlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Bayağı da bir yol almış durumdalar. Zaten SpaceX diye YouTube'da aratırsanız eğer birçok deneme videosuna ulaşabiliyorsunuz firmanın. Firma sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanıyor. Tebrik etmek lazım. Yani adamların en aslında gizli sayılabilecek çalışmalardan bir tanesi olması lazım. Bizim ülkemizde yapılsa büyük gizlilik altında yapılırdı. Tüm dünyayı duyura duyura bangır bangır. Bu pazarlamayı çok iyi biliyor Amerikalılar.
Kesinlikle.
Yani bireyi deve gibi gösteriyorlar. Ufak gelişmeleri
bile. Ve baktığın zaman henüz konsept aşamasında olan bir çalışma ama insanları bir nebze olsun yani bir noktada heyecanlandırmayı başarıyorlar.
Heyecanlandırıyor, 1 milyar dolar da yatırım alıyor. Çünkü heyecan yaratmazsan, bir şekilde bir algıyı büyük tutmazsan eğer insanların da ilgisini çekemezsin. Bir şeyler yapıyorlar. Daha büyük gösterip daha büyük yatırımlar alıp daha da büyük işler yapmaya çalışıyorlar. Pazarlama konusunda gerçekten diyorum ya, ordusundan sivil kuruluşlarına kadar adamlar farklı çalışıyor.
Evet, mesela hatta bu pazarlama çalışmasıyla birlikte daha önceki videoda uzay turizmi denilen olaydan dem vurmuşlardı. Ve ilgisi olmayan insanları bile bir noktada cezbedebilecek bir
evet,
diye
doğru
düşünüyorum ben bunu.
Mesela babam uzaya çok gitmek isterdi falan.
Yok, ben hakikaten yani böyle her ne kadar uçaktan korkan biri olsam da şöyle bir çıkıp şeyden, bir atmosferden dünyaya
ya
bakmak isterim açıkçası.
Şu an uzaya değil de yeni geliştirilen Tesla'nın şu modern elektrikli arabaları falan var ya, BMW'nun işte 8 serisi olsun falan. Onlardan bir tanesini kullanmayı şu an çok istiyorum ama onlar da bana uzaya çıkmak gibi geliyor. Fiyatları o kadar yüksek ki bir tane sahip olup kullanmak onun harbiden büyük fantazi gerçekten. Ama firmayı tebrik ediyoruz. Konsepti bile güzel görünüyor
kesinlikle
gerçekten. Bizim gibi ülkeler için de önemli bu, neden derseniz eğer. Biz de kendi roket fırlatma sistemlerimizi geliştirme aşamasındayız şu anda ama geliştirene kadar bu tip uygun fiyatlı şirketler gelişirse eğer uydularımızı çıkartmak için daha az para öderiz. Şu anda yurt dışına diğer firmalara para ödüyoruz. Doğal olarak onlar da pahalıya gönderdikleri için de daha fazla fiyat ödemek zorunda kalıyoruz. Bir diğer birimiz de çok enteresan. AdBlock kullanıyorsunuzdur birçoğunuz. Kullanmayan kalmadı gibi bir şey. Biz de testlerimizde kullanıyoruz. Çünkü bir cep telefonu veya dizüstü bilgisayarın ikisi bir arada platformunun testini yaparken reklamlardan arındırıyoruz ki flash içerikten. Doğru dürüst test sonuçlarını rahat bir şekilde görebilelim.
Daha stabil bir, daha doğru bir sonuçla
evet
karşılaşmak bağında.
Daha doğru sonuçlar alabilelim. Bu bağlamda gerçek hayata baktığımızda ise reklamlardan kurtulmanın bir şeyi yok. Yani kaçarı yok.
Ve günden güne de her yerden fışkırmaya devam ediyor.
Her
sosyal
yerden
medyadan, mail adreslerimizden.
Evet. Bir de son dönemde orada benim bir eleştirim var. Cinsellik dozunu iyice arttırmaya başladılar. Yani neredeyse şöyle geziyorsun. Yani tabelaya bakarken biri seni görse sapık filan der herhalde. Çünkü tabelaya baktığın zaman parfüm şişesi bacımız.
Yani genelde zaten feministlerin bazı noktalarda karşı çıktığı olaylardan bir tanesi. Kadın vücudunun çok fazla kullanılması falan ama öteki taraftan da bunu yapan bir bayan.
Evet, parasını yani alıyor yapıyor ve severek yapıyor. Sosyal
evet
medyada da paylaşıyor ben bunu yaptım diye.
Kesinlikle o yüzden.
Yani erkekler zorla döverek yaptırmıyor. Ben sadece oradaki şeyi anlamıyorum.
Bence feministlerin kendi şeyiyle uğraşması lazım.
Kendi
cinsleriyle uğraşması evet lazım diye düşünüyorum burada.
Öyle bir durum söz konusu. Şimdi bu reklamlardan kurtulmak isterseniz eğer Mucit kardeşimiz bir girişimde bulunmuş.
Oculus Rift'i baştan oluşturmuş.
Evet, bir gözlük geliştirmiş. Bu gözlük sayesinde gerçek hayatı buğulandırabiliyorsunuz. Reklamları görmüyorsunuz. Bunu bizim haber kanalları çok kullanmak isteyebilir. Kameraya böyle bir özellik ekleyip
tek tek uğraşmaktan ziyade
rejidekileri kurtarmış olurlar böylece.
Kesinlikle.
Gözlük direkt olarak reklam ları algılıyor ve size buğulu olarak gösteriyor. Siz normal geri kalanı görmeye devam ederken sadece reklamları, markaları buğulu görüyorsunuz.
Peki ben şunu söyleyeceğim. Bir alışveriş merkezine gittin. Her yerde reklam, marka, buğulu her yer.
Fantastik değil
Fantastik
mi?
Olur.
Gideceğin yerde de bulamayabilirsin. Böyle bir şey olabilir.
Böyle bir durum söz konusu.
Ama geleceğin nasıl bir şey olabileceğini çok böyle esprili bir yerden yaklaşan bir çalışma
ama gerçekten
olmuş.
De yani baktığımız zaman reklamların her yerden fışkırması. Mesela bir Google Glass tarzı VR gözlüklerin, sanal gerçeklik gözlüklerinin veya arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin artmasıyla birlikte bu alanda da farklı reklamlarla karşılaşacağız. İşte bu tarz reklamlara karşı da bu tarz uygulamalar gelecektir diye düşünüyorum ben.
Evet, gerçekten değişik bir sonuç. Mesela Microsoft'un diyelim sanal arttırılmış gözlüğünü kullanıyorsun, HoloLens'i kullanıyorsun. Gerçekten evine bir adam yürüyerek girip selam. Ya sen televizyon izliyordun ama ben sana şunu satacağım bak şuna tıkla hemen online satın al filan tarzında bir
olabilir,
girişimde bulunabilir
olabilir
yani.
İşte bu tarz şeylerde onu buğulu gösterecek.
onu buluyor.
Ya da evden kovacak falan böyle diğer program gelecek yüzüne.
Değişik gerçekten farklı bir yaklaşım olmuş.
Kesinlikle olabilir. Bayağı da uğraşılmış üzerinde yani büyük emek harcanmış diye düşünüyorum. Oyun dünyasına geçeceğim arkadaşlar. Oyun dünyasında geçtiğimiz hafta Witcher 3'ün yeni oynanış videosu yayınlandı ve izleyen pek çok insan, özellikle RPG severleri mest etti diyebiliriz. Baktığımız zaman yaşayan dünya olgusunu çok başarılı bir şekilde vermişler.
Müthiş ya. Fırtınada falan o ağaçların dalgalanması falan çok küçük ayrıntılara bile o kadar önem vermişler.
Yani o şey atmosferini soluyorsun değil mi? Sanki hakikaten de oradasın ve o rüzgar esiyor. Sen de oradan böyle bir derin bir nefes çekiyorsun.
Evet ama izleyenlerimizin dikkatinden kaçmamış. Orada bir eleştiri vardı. O eleştiriyi de gördükten sonra böyle birazcık şey izledim. Ya bu olmadan da birazcık şey duruyor. Demiş ki karda ayak izi çıkmıyor adamın.
Evet değil mi? O detay eklenebilirmiş.
Alttan koşuyor belki. Böyle sanki şeyde koşuyor. Betonun üstünde.
Betonun üstünde koşuyor. Evet o detaylar eklenebilirmiş.
Değişik bir detay eklenmemiş. Yani her şey eklemişler.
Evet.
Çok
evet.
Basit bir şey aslında.
At falan da mesela hani animasyonlara gözü hoş geliyor vesaire.
İnanılmaz güzel.
Bir tarafta bakıyorsun işte kadın çamaşır çitiliyor, çocuklar oynuyor, biri köprüden ok atıyor vesaire.
Zaten
vesaire.
Witcher dedin mi kadını bir şekilde bir yerlere koyuyor.
Onunla ilgili de zaten konuşacağız. Gerçekten de yaşayan dünya olgusunu başarılı bir şekilde vermiş. Bunu Rockstar GTA'da başarıyor. Ve bana soracak olursanız Ersin'in de güzel bir benzetmesi vardı haberde. Fantezi oyunlarının...
Tecavüzü Coşkun'un gerçek hayatta var olmuş hali falan
yok
sanıl ortam.
Fantezi oyunlarının GTA'sı diyebileceğimiz bir yapım
evet,
biçim. Ama mesela herkese hitap ediyor mu? Mesela GTA'yı hemen hemen herkes oynuyor. Ufak bir çocuk da açıyor arabayla iki kişiye vuruyor.
Ya şimdi sabah mesela ben DNR'da bu biliyorsunuz ön indirimde şu anda. Ön siparişte ön indirim nasıl bir şeyse hem ön sipariş hem de indirim var. Evet. 58 liraya siparişini verdim ben. Orada şöyle bir şey dedi Talha. Ya sen sever misin ki böyle oyunları? Çok uzun saatler harcaman lazım. Yani sen bilgisayarın başına çok fazla oturmuyorsun. Ben dedim ki ya şimdi R9 290X boşa yatıyor. Ben bir grafiklere bakıp
deneyelim.
Kapatacağım dedim yani.
Evet.
Açıkçası insan da şey yapmıyor. Yani çok grafiklere bakıp kapatacağım açık söylemek gerekirse. Bir maksimum detayı alacağım. Kaç frame gösteriyor bakacağım ama. Hani bazı arkadaşlar düşünebilirler. Ya kopyasına bakaydım bari kapatacaksan falan filan diye de. İnsan hakkı yemek istemiyor. Yani o kadar fazla detay var ki.
Evet.
Bir bakmak için çevreye bile gerçekten ya o
bu
fiyat
kadar konuşulduktan
yani.
Sonra da.
Değil mi?
Ve bu bir de şeyi düşünüyoruz dediğim gibi. Şimdi sen elindeki üstün düzeyde bir yani bilgisayarın özelliklerini kullanmak istiyorsun. Hani Crysis bir dönem nasıl ki bir nevi benchmark'tı.
Evet, her Witcher PC sahibinin makinesinin köşesinde durur böyle.
Yani Witcher 3 de o tatta olacaktı diye düşünüyorum. Yayınlanan tanıtım videosunda bu yaşayan dünya yanı sıra işte mesela Geralt'ın canavarlardan kaçarak denize daldığı bir sahne vardı. Suya daldığı bir sahne vardı ki deniz altını da tıpkı aslında GTA'da olduğu gibi işte balıklarından tut da etraftaki yosunlarına kadar
ya
tasarlamışlar.
Denizaltı beni çok etkilemedi ama o yaratığın suyun altına girip ayrı bir formda suyun altında yüzmesi
evet,
çok daha fazla
kanatlarını kapatıp
etmedi.
Biraz
evet.
Daha böyle bir balıkvari bir şekilde
çılgın
yüzmeye devam
şey
etmesi, ayrı bir animasyona bürünmesi. Gerçekten bu detaylar çok güzel. Hatta canavarla kapışıyorsun, yerde bir su birikintisi var abi. Canavar düşüyor yere, her ne kadar karda ayak izimiz belli olmasa
evet,
da
suda dalgalanma oluyor.
Kafası falan düştüğünde suda dalgalanma oluyor. Bunlar çok ufak ama çok önemli detaylar çünkü bu tarz oyunlarda açık dünyaya sahip oyunlarda bu ince detayları yakalamak çok güçtür. Hemen hemen her oyunda göremeyiz diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra oyunun teknik detayları da paylaşıldı konsol tarafından.
Çok önemli bir teknik detay var orada.
Evet çok önemli bir teknik detay var. Tahmin edebileceğiniz üzere arkadaşlar PlayStation 4'te 1080p 30 FPS'de Xbox One'da da 900p 30 FPS'de çalışacak.
Tahmin edebileceğiniz gibi dedin tahmin edemeyenler var bunu.
Yani.
Çünkü Xbox'ın gizli bir gücü var daha keşfedilemedi o.
DirectX 12 ile alakalı bir açıklama da Phil Spencer'dan geldi bu arada. Öyle beklediğiniz gibi dramatik bir gün geçti.
Phil Spencer ne biliyor ki? Bak bizi foruma sorsun. Bizi forumda bazı arkadaşlar var. Onlar onu öğretecekler nasıl kullanacağını.
Sen dur çekil bakayım falan diyecekler. Evet arkadaşlar bu arada bir ayrıntı daha verildi. Teknik detaylarla ilgili olarak. PlayStation 4'ü biliyorsun tabii büyük televizyonda oynar konsolcular ve küçük monitörde oynamıyorlar. Hal böyle olunca da biraz uzaktan oynuyorlar oyunlarını. Böyle olduğu zaman yani biraz uzaktan baktığınız zaman PlayStation 4'te oyun oynarken PC'de hayda oynuyormuş gibi hissedecekmişsiniz.
Yalnız süper bir açıklama. Uzaktan bakınca hay gibi görünüyor dediler ama yakından bakınca haydi tekstiller düşük falan filan.
Şeye benziyor, şifreli filmlere böyle biraz uzaktan gözünü kısarak bakarsan şey olur falan gibisinden.
Yalnız şöyle yanlış bir olgu var. Türkiye'de benim tahminimce birçok konsol oyuncusu monitörde oynuyor. Kendi odasında, tabii salonu değil, kendi odasında monitörde oynuyor.
O zaman konsol kullanmanın en büyük olayı gidiyor.
Yani ya büyük televizyonda... Şöyle gidiyor, şimdi büyük televizyonda, televizyonun ortasında ses sistemiyle oynaman için ailenin reisi ya da tek başına yaşayan bir adam olman lazım.
Vallahi doğru söylüyorsun aslında. Ya. Uncharted 2'yi monitörde bitirmiş bir adamım yani nihayetinde.
Öyle, evet, yani ben kesinlikle monitörde oynuyorum. Çalışma odam var. Çalışma odamda şimdi büyük televizyon almanın bir saçmalığı var. Aynı monitörde ben bilgisayara da bakıyorum. Oyunumu da oynayamıyorum. 27 inç monitör bayağı bir yetiyor.
Ya işte bir de şey de var. Hakikaten televizyonlar ve monitörler oyunun görselliğini ciddi anlamda etkiliyor.
Evet doğru.
Mesela bizim içerideki televizyon gibi.
Ya içeride bir Samsung marka eski model bir televizyon kullanıyoruz. Orada gördüğünüz zaman grafikleri bayağı bir işlemcisi elden geçiriyor. Cihan gibi oluyor. Bayağı bir köşe kırılmaları falan yani etkileniyor. Tabii şey input lag biraz fazla monitörde çok fazla işlemden geçtiği için. Oyunu orada görüyorsun. Gidiyorsun sonra kendi televizyonda evde bakıyorsun. Arada grafik farkı var.
Farkı varmış. Evet. Aynı şekilde. Tabii şeye de bakıyoruz bu arada. Hani PC kanadına baktığımız zaman üst, en üst düzey yani önerilen sistem gereksinimlerinde ultra olarak açtığınızda arkadaşlar oyunu 30 FPS'de oynayacaksınız. Bazı arkadaşlar yadırgamış ama bu tarz bir oyunda 30 FPS'nin ben ideal olduğunu düşünüyorum. Sen bir PC oyuncusu olarak.
Ben oynamadan bir şey diyorum. 60 FPS her zaman çok daha yumuşaktır. Yani gerçekten fark ediyorsun onu.
Bu tarz oyunlarda mesela Crysis'de 60 FPS şey var mıydı çıktığı dönemde?
Bilmiyorum ama tarz yani Crysis'de zaten FPS sınırı yoktu.
Yoktu.
Tabii ki yani o Crysis PC oyunu. PC oyunun doğasında aslında FPS sınırı bana garip geliyor. Hı-hı. Yani bunlar konsol için birazcık da limitlemek için FPS sınırını koyuyorlar.
Ortayı bulmak açısından herhalde.
Tabii. Ya FPS şöyle bir olay. Şimdi 30 FPS çok yeterli falan filan diyen bazı yazılar okuyorum. Ya arkadaşlar herhalde 60 FPS'de 120 FPS oyun görmemişler. Ya özellikle ama mesela bak 30'dan 60'a geçtiğinde bir devrim oluyor. Ya tabii 60'dan 120'ye geçtiğinde diyorsun ki ya ben bundan önce herhalde oyun oynamıyormuşum falan yani o kadar fark var.
Ya mesela ben 30 FPS'de oynadığım bazı oyunları 60 FPS'ye geçtiğinde birazcık hareketliliği nasıl bulayım? Ya akışkan oluyor ama sanki gerçekliğinden bir şey yitiriyormuş gibi geliyor bana.
Ama şunu kaybetmeyelim. Şimdi bakın arkadaşlar aynı oyunu 60'da ve 30'da gördüğünüzde farkı hemen seçiyorsunuz ve 30'da oynamak tabii, istemiyorsunuz. Tabii. Ama şimdi bu oyunu hep 30'da oynarsanız sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ya ben, yani akıcı geliyor yine oyun. Akıcı oluyor. Akıcı onda oluyor. Bir hemfikir olalım ama 60 ile 30 arasında fark yok diyemem.
Ha, ya muhakkak tabii yani ki de fark var. Gözle görülür bir fark var.
Ben yani orada onu anlatmak
göz
istiyorum.
Göz var, nizam var tabii,
evet,
ki.
Yoksa oynanmaz değil. 30 FPS zaten bir oyunun bence oynanabilirlik sınırıdır. 30 FPS ve üstü oldu mu ben oynanabilir diyorum yani.
Ya ben bu tarz oyunlarda, hikaye bazlı oyunlarda 30 FPS oranının ideal olduğunu düşünüyorum. Şayet bu tarzda hani yüksek ultra'ya açtığınızda oyun sizi cezbedecek bir görselliğe sahipse. Bunun yanı sıra yani Nintendo 64 veya PlayStation 1 dönemine baktığınızda 23 FPS'den 24 FPS'den oyunlar oynadığımızı biliyorum ben. Yani bu 60 FPS olayı bence tabii ki de PC'de önemli bir olay ama son dönemde bu yeni nesil konsolların da gelmesiyle birlikte bir yerde böyle bir 1080p 60 FPS olayı patlak verdi. Her oyunda bu olması zorunluymuş gibisinden bir algı oluşturuldu ve oyunları sadece bu şekilde yorumlamak lazımmış ve bu şekilde eleştirmek lazımmış gibi bir olgu oluşturuldu. Ben buna tamamen karşıyım açıkçası kendi açımdan.
Öyle yaklaşmamak lazım ama ben orada her zaman şunu söylüyorum. Bir oyun bir tarafta 1080p işte 30 FPS bir tarafta daha düşük çözünürlükteyse yani diğer tarafın üstünü kabul etmek lazım.
Kesinlikle. Bu arada ben şunu da altını çizmek istiyorum. Yani Witcher 2'de bir Uber Sampling diye bir seçenek vardı ve Anti-Aliasing'i 4 katına çıkarıyordu. Bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar sistem nalları dikiyordu. Yani 25 FPS'ye falan düşüyordu ama Ultra'da oynuyordunuz oyunu. Witcher 3'te de aynı şey olabilir. Bu Ultra ayarlarda 30 FPS'yi yakalama durumu söz konusu. Bazı özelliklerden feragat ederek belki bu 30 FPS sınırını aşabilirsiniz. Çünkü Witcher 2'de ben 60 FPS'yi gördüğümü hatırlıyorum buradaki sistemimizde.
Ya işte PC oyuncularının bu can alıcı noktası, önemli noktası şu. Seçenek varsa açmak istiyorsun. Tabii. Orada kapalı olması yani seni bir irite ediyor, rahatsız ediyor.
Hem seçenek sunup hem sınırlaması bir noktası.
Sanki sana nasıl geliyor biliyor musun Tala? Bir şey görecekmişsin de mahrum kalmışsın falan gibi geliyor. Halbuki açtığın zaman böyle çok bir şey fark etmiyor çoğu seçenek ama acaba diyorsun bak oyunu 2 saattir 3 saattir oynuyorum neler kaçırdım o seçenek orada kapalı duruyor. Evet. İçin içini yiyor.
Ama 30 FPS'yi unutturacak çok önemli bir detayımız var Witcher 3'ten. Bu da son haberim olacak Witcher 3 ile ilgili olarak. Arkadaşlar Witcher 3'te 16 saatlik motion capture teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş müstehcen sahneler var. Vatana millete ayırıyor.
Her yerde haber oldu bu ha.
Her yerde haber oldu. Guardians'a falan çıktı.
Hürriyet'te BBC falan filan da böyle verdiler manşetten.
Hürriyet zaten artık son dönemde normal haberden ziyade bu tarz şeylerle ilgileniyormuş gibi geliyor bana ama baktığımız zaman yani daha doğrusu düşündüğümüz zaman motion capture teknolojisi insanların vücuduna elektrolit takılarak o kas hareketliliğini sanal ortama aktaran bir teknoloji. Şimdi buradaki hareketliliği nerede sağlamışlar? Ofiste mi sağlamışlar?
At üstünde sağlamışlar.
At üstünde yani gerçekten de ilginç. Hani daha gerçekçi olması açısından böyle bir teknoloji kullanılması da bana...
İzleye izleye öğrendik demiş adamlar açıklamasında öyle.
Nasıl yani
izleye? İzleyerek aktardık ha, demiş.
Anladım peki o zaman.
Gördük yaptık peki. Gibilerinden.
Evet benim bir diğer haberim de Valve kanadından geliyor Mesut. Biliyorsunuz arkadaşlar Yunanistan 25 Ocak tarihinde seçime gitti ve... Tamamen farklı bir
çok farklı bir konsepte geçtiler yalnız. Gerçekten tüm milyonları izliyor ne yapacaklar diye. Bir de böyle bir şey vardır Yunanistan'da. Şimdi millet ne olacağını gerçekten çok fazla merak ediyor. Eğer çıkışa giderlerse, iyiye giderlerse bu hep söylenir ya. Bu işte sol tarafta, sol görüşlü partilerin uç noktada olanları şey der. Biz iktidara gelirsek borçları ödemeyeceğiz, reddedeceğiz. Emperyalist falan filan şimdi böyle şeyler diyorlar ya. Eğer o iş tutuyorsa gerçekten hani onu görmüş olacağız çünkü kimse inanmıyor hani böyle bir şey olabileceğine.
Evet sol görüşlü bir parti kazandı arkadaşlar. Syriza diye hatırlıyorum hatırlamıyorsam ismini. Ve işte parti bu borçların silinmesini istiyor. Kendileri ekonomiyi düzeltebileceklerini inanıyor. Hatta Türkiye ile çok daha sıkı fıkı ilişkiler içinde olacaklarını
söylemişler. Yok ya Milli Savunma Bakanları bildiğin Türk düşmanı.
Öyle mi?
Değişik bir şey. Kardak mardak şimdi tarafına çenek menek atacakmış yani. Öyle manyak bir adam.
Allah Allah. Türkiye ile daha sıkı fıkı ilişkiler falan diyorlardı ama
bir
göz boyama demiştim.
Bir taraftan sıkacaklar bir taraftan gevşetecekler herhalde. Ben anlamadım nasıl bir şey olacak. Merak
ediyorum. Elimizde bir tarhanamız kaldı ona da göz dikecekler herhalde. Yoğurdumuzu baklavamıza göz diktiler. Her neyse işin şakası bir tarafa arkadaşlar. Yani konu ne diyeceksiniz? Valve'in ekonomistlerinden hemen ismini veriyorum. Yanis Varoufakis isimli ekonomisti. Soy isminde birazcık sıkıntı
değişik
var diyorsun.
Değişik Türkçe
Varoufakis. Yani İngilizceye giderse İngilizce, biraz daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bu arada Valve kanadında gerçekten de free to play mantığını çok başarılı bir şekilde işleyen pay to win değil yani para ödediğinizde oyun alanında hakim olduğunuz oyunlar değil de oyun dinamiği
para ödeyip kazanmak.
Şimdi bak valla şeye gider ha söyleyeyim.
Yani biz geyini yapıyoruz.
Geyini yapıyoruz. Dur ya ne diyordum ben? Kaçırmış
Pakistan yani. Bahsediyoruz.
Pakistan bahsediyoruz evet. Değil mi? Evet arkadaşlar. Valve kanadında gerçekten de pay to win mantığını işlemeyen, oyun dinamikleriyle daha ne başarılı. Oynadığınız oyunda başarılıysanız eğer para ödemeden de, para ödeseniz ödemeseniz de başarılı olduğunuz oyunlara sahip. Team Fortress 2 olsun, Dota 2 olsun, her ne kadar Counter Strike Global Offensive'de bir microtransaction olayı söz konusu olsa da, yani paralı nesneler satılıyor olsa da, orada da yine bir dengesizlik söz konusu değil. Gerçekten de yani free to play mantığında başarılı bir ekonomik sistem oluşturmuş durumda Valve. İşte Valve'in bu konuda uzman olan ekonomisti Yanis Varoufakis, bu görevinden ayrılarak Yunanistan Ekonomi Bakanı olarak yola devam edecek. Bu bana tıpkı Kemal Dervişoğlu'sa hatırlıyorsun.
Ya bir modeli de Turizm Bakanlığı yardımcılığına getirdiler biliyorsun. Eski bir modeli.
Eski bir modeli. Evet. Yani tamam ben şey ya.
Değişik bir böyle bir.
Bu kebapçıyı şirket tarım ve gıda işlerinden sorumlu tutmak gibi bir şey.
Değişik bir şey yaptılar yani ya. Evet. Bakalım ne olacak merak ediyorum.
Evet gerçekten de şaşırtıcı. Valve'in bu başarılı konseptini tabii Yunanistan'da görebilecek miyiz bilmiyoruz. 2008'den bu yana. Ekonomik krizle boğuşan bir ülke.
Gerçi çok enteresan. Bizim çok yakın bir arkadaşımız var. Bahadır eskiden de biliyorsun bizim video işlerimizle uğraşıyordu kendisi. Onun kız arkadaşı Yunan. Yunanistan'da yaşıyor ve gidip geliyor yanına şey diyor. Ya abi adamlar diyor bizim haberlere falan bakma diyor. Kriz mriz var diyorlar ama diyor krallar gibi yaşıyorlar diyor. Ha diyor eskiden 3 arabası vardı bir ailenin. 2 evi vardı diyor. Şimdi bir evi 2 arabası var diyor. Yani sıkıştık dedikleri o diyor. İnanılmaz rahat yaşıyorlar.
Tabii ki canım. Zaten Yunanistan'ın ekonomik krize girme sebeplerinden birisi de o. Adamlar 40 yaşında emekli olup 10 bin euro emekli maaşına bağlanıyorlarmış. Onunla ilgili bizim Hollanda'da tanıdığım bir arkadaşım var. Bir muhabbet geçmişti aramızda. Bizim burada diyor vergi geldi ve emekli maaşları kısıltıldı diyor. İşte şeyden dolayı. Yunanistan'a destek verme paketinden dolayı. Hollanda'daki işte Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine kısıtlamaya girmiş. Ek vergi falan gelmiş. Orada bayağı bir yürüyüşler falan düzenlenmiş. Karşı çıkanlar olmuş. Şey diyor adam diyor. 40 yaşında emekli oluyor diyor. 10 bin euro diyor buna diyor emekli maaş veriyorlar diyor. Biz burada diyor onun diyor şeyini çekiyoruz, ceremesini çekiyoruz diyor. Ya. Benim emekli maaşımdan kesin
ona gidiyor. En son bir haber vardı. Zenginleri belirleyebilmek için şimdi orada çoğu kişi vergi ödemiyormuş bizdeki gibi. Hani vergi kaçırma oranları çok yüksek. Ha,
kuyumcu 600 lira ödüyor. Devlet memuru 1500 lira ödüyor.
Öyle değişik bir şey söz konusu. Helikopterle sitelerin üstünde uçup havuzlu vidalara bakıyorlarmış. Ona göre vergi tanımlaması yapmaya çalışıyorlarmış. Değişik bir yer yani.
Evet. Demek
çok benziyoruz.
Vergi kaçak. Tabii canım bir 500 senemiz birlikte ya, geçti.
Yani. Aynı havayı salıyoruz. Bakma oradan geliyor.
500 senemiz birlikte geçti yani nihayetinde.
Etkisi çok fazla var. Böyle değişik bir haber arkadaşlar. Teknoloji tarafına geçtiğimizde ise MSI 100 milyonuncu Nvidia ekran kartını satışını kutluyormuş. MSI markalı 100 milyon ekran kartı şeyi gerçekleştirmişler. Sevkiyatı gerçekleştirmişler. 98 yılında Riva TNT'den başladık. Bugünlere geldik demiş firma. Tabii ki ondan sonra da bir tane bu işe özel yeşille bezenmiş, Nvidia yeşiliyle bezenmiş bir GTX 960 bir de GTX 970 duyurmuşlar hemen ardından ama. Evet 98 yılında Riva TNT ile başlayan o zamanlar biz zaten 3DFX'in güzelim kartlarını kullanıyorduk. Macerası Nvidia'nın bugünlere kadar geldi. O zaman da çok konuşuyorlardı, az iş yapıyorlardı. Şimdi değişti tabii. Şimdi mobil tarafta çok konuşup az iş yapar o hale geldiler. Ekran kartları iş yapıyor ama. Benim burada gelmek istediğim nokta 100 milyon kart satılmış. MSI 960 bir de 970 tanıtmış ama 970 ekran kartlarındaki sıkıntı gitgide derinleşiyor.
Evet, onunla
970 ekran kartı aslında baktığınızda fiyat performans olarak gerçekten çok iddialı. Hatta benim alım listemde olan bir karttı. 290X'in üstüne alınır mı alınmaz mı diye düşünürken bu olay patlak verdi. Olay nedir arkadaşlar? Bu kart 4 GB bellekli gözüküyor ama 980'in kırpılmış versiyonu aslında 970 GPU olarak. Nvidia kırparken bellek kullanımı entegrelerini veriyorlarını falan da kırpmış. Bu yüzden de kart 4 GB belleğin 4 GB'ına erişemiyor.
Ne yapıyor? GB'lık sıkıntı
aslında var. 3.5 GB'ına falan erişiyormuş. Geri kalan kısmına erişmek istediğinde de böyle alengirliyorlar denediği için performans kaybına uğruyormuş ciddi bir şekilde. Şimdi Nvidia böyle bir şey yok çok az uğruyor falan filan derken oyuncular çok ciddi bir şekilde yakınmaya başladılar bundan. E tabi bir de deşiyorsun orayı sürekli orada bir şey var mı diye. Bir Alman arkadaş da Guru 3D forumlarından bir Alman programcı da Nayi Kot isimli bir program geliştirmiş. Ve bu program çok net bir şekilde 980 ile 970'in bellek konusundaki performansını ortaya koyuyor. 970 3.3 GB bellek kullanımından sonra yığılıyor. Burada arkadaşlar kırmızıyla belirtilmiş bara bakarlarsa resimdeki orada net bir şekilde görebilirler. 3.3 GB bellek kullanımından sonra bellek bant genişliğine baksınlar inanılmaz ciddi bir şekilde düşüyor. 980 tarafında hiçbir şey yok. Çünkü onda öyle bir sorun yok. Devam ediyor. Hatta Nvidia ne yapacak acaba bellek kullanımını sınırlandıracak mı sürücüden ya da BIOS'tan diye bayağı bir konuşma geçiyor şu anda. Bu çok ciddi bir sorun. 4 GB bellekli kart diye satılıyor kart ama 4 GB belleği kullanamıyor aslında. Belki de var inanılmaz bir geri çağırmaya bile dönebilir bu olay.
Geri
çok
çağırmaya dönebilir hatta biliyorsun daha önceki haberlerimizde mesela PlayStation Vita kanadında yapılan bir reklamdan ötürü Amerika Tüketici Hakları Derneği para cezasına çarptırmıştı. Yani Sony ve PlayStation Vita sahiplerinin o dönem o reklama bakarak alanlara işte 100 dolar atıyorum 100 dolar veya 50 dolar geri para ödemesi veya kupon hediye kuponu vermesini falan söylemişti. Aynı muhabbet burada da gerçekleşebilir diye düşünüyorum.
Burada daha ciddi bir şeye dönebilir dünya çapında. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum gerçekten. Kartın kutusunun üstüne 4 GB yazıyor ama 4 GB kullanmak istediğin zaman kart o performansı vermiyor. Bir diğer tarafta da R9-290X'in fiyatı 279 dolara kadar gerilemiş durumda Amerika'da. Bu 4 GB'lı kart 4 GB'ı kullanabiliyor. Onun altını çizelim. Tabii ki Nvidia'nın kendine has bazı artıları vardı. Nedir? Yazılımsal olarak bazı kolay fonksiyonlu şeyler sunuyordu. Şimdi AMD tarafında da yavaş yavaş denenmeye başladı, yapılmaya başlandı onlar. Ama 290X'in bu fiyatına bakınca da gerçekten tercih edilmeyecek gibi değil. İnanılmaz kesinlikle düşük bir rakam. Kesinlikle. Bunlar özelleştirilmiş fanlara sahip modeller. Gigabyte'ın filan modelleri. O tarafta sizin düşünceleriniz ne? Gerçekten çok merak ediyorum. Benim de 970 olup bu tip performans sıkıntıları yaşayıp şüphelenmeye başlamış olanlar var mıydı? Forumda bazı arkadaşlar yazmışlar. Ya ben böyle bir şeyden şüphelenmeye başlamıştım doğru çıktı falan filan diye. Çünkü biliyorsun bazen bilgisayarda bazı şeyler yolunda gitmiyor. Ya diyorsun neden acaba?
Neden acaba? Bir yerlerde bir şey var. Evet. Bende mi problem var?
Meğer üretici ama firma bozuk kart üretmiş her şeyle yani. Değişik bir durum.
AMD kanadında biraz daha oyunlar ya oyun yapımcılarıyla senkronize bir iş yapsalar.
Sürücü birazcık daha stabil olsa.
Oyunlar çıktığında problemsiz çıksa. Çünkü AMD kanadına baktığınız zaman fiyat olarak gerçekten başarılı.
Evet.
Performans da gayet yerinde ama oyun noktasında ki ekran kartlarının bugün en önemli unsuru. Daha önceki X1'lerde de konuşmuştuk. Yani PC'de masaüstü bilgisayarlarda özellikle donanımın satışının en önemli unsuru oyunlar olmuş durumda. Evet. Bu noktada AMD'nin birazcık daha oyun yapımcılarıyla senkronize halde hareket etmesi lazım.
Sadece oyun değil. Mesela Omega sürücüleri ilk yayınlandığında biz kurduk. Video işlemeye çalışıyoruz. Hı. GPU hızlandırma var çünkü Adobe'nin Cloud Edition versiyonlarında biliyorsun 6'dan itibaren eklediler. Çöküyor ikide bir. Çöküyor ya. Bütün sistemler çöküyor. Hatta ben bir videoyu o gün atamadım. O kadar fazla çöktü ki yani bütün gün render alamıyorum falan. Nedendir düşünüyorum. Son ne yaptım dedim. Hatta dedim son ekran kartı sürücüsü kurdum. Kaldırdım. Sürücüdenmiş. Render yani. Aynı problemi yaşamaya başladım. Sürücüyü kaldır.
Sürücü kaldı.
Hem de sürücüsünden video render alamıyorsun.
Yani problem.
Probleme bak yani. Profesyonel
sadece
işte.
Oyunlar kanadında değil diyorsun. Programlar kanadında
evet,
da.
Evet zaten bu hani geliştiricilerin işte Premiere falan kullanan kesimin takıldığı forumlara baktığında adamlar şey soruyorlar orada bazen. İşte AMD ekran kartımı alayım, Nvidia mı alayım? Profesyonel iş yapacaksan Nvidia falan filan diye adamlar orada böyle alttan dokunduruyorlar. Yani bizim ağzımız yandı gibilerinden. AMD güzel kartlar yapıyor evet ama yani sürücü kısmında gerçekten alması gereken yol var. Nvidia tarafı da mükemmel değilmiş onu da gördük.
Yani.
Demek ki donanımda sıkıntı da sıkıntı olabiliyormuş sadece sürücüde değil. Keşke sürücüde olsaydı sıkıntı. Adamın donanımı sıkıntılı. Öyle bir problemi var bu tarafta.
Evet oyun dünyasına geri döndüğümüzde arkadaşlar dijital çağda yaşıyoruz. Kiralanan filmler olsun, işte mobil platformdaki uygulamalar olsun her şeyle birlikte dijital çağın çok daha doğrusu dijital ürünlerin daha fazla gelir sağladığı bir döneme geçiş yaptık diyebiliriz. Bir 3-5 sene içerisinde özellikle App Store'a baktığımızda hani 2008'de App Store diye bir olgu yoktu. Bugün App Store'un getirisi ondan konuşacaktı zaten ama Hollywood'un bu sene içerisindeki getirisinden daha fazlaymış.
Çılgın değil mi?
Yani çılgınlar gibi bir rakamdan bahsediyoruz burada. EA Games kanadında da işler dijital platformda, dijital ürünlerde son derece yerinde gidiyor arkadaşlar. Biz her ne kadar oyuncular olarak DLC'ye hayır, indirilebilir içeriğe hayır desek de EA Games'in 2014 yıl geride bıraktığımız 2014 yılındaki 2.2 milyar dolarlık gelirinin 921 milyon doları indirilebilir içeriklerden gelmiş.
Ya çılgın paralar. Ama adamlar da çalışıyorlar. Çok fazla içerik ürettiler. Benim kardeşim çılgınlar gibi mesela Command & Conquer'ın web tabanlı versiyonunu oynuyordu.
Ha şey free to play olan.
Evet free to play. Yani free to play olayı gerçekten bambaşka. Bilgisayarı da güçlü. Diyorum neden başka oyunlara bakmıyorsun? Ya buna her yerden bakabiliyorum. Şimdi diğer oyunları aç, oyna, çok zaman kaybı falan dedi. Bir de niye para vereyim? Bir tane oyun alacağım ama bunda ya, onun yarısıyla çok daha fazla şey elde edebiliyorum falan diyorum.
Son derece mantıklı oyunu. Aslında. Baktığımız zaman AAA yapımlar bugün multiplayer odaklı olmaya başladı.
Evet.
Titanfall olsun, Evolve olsun. Oyunlar iyi olur, kötü olur tartışılır ama buradaki nokta şu. 60 dolar verdiğin zaman sen aslında multiplayer odaklı bir oyun alıyorsun. Ve o oyunun sunucularında adamlar gittiği zaman apışıp kalıyorsun.
Aynen.
Oyun bitmiş oluyor aslında. Bu mantıkla ben o zaman free to play bir oyuna geçeyim. Atıyorum Black Light Retribution, Tribes Ascent gibi
para
oyunlar.
Para ödeyeceksem onu ödeyeyim yani.
Yani para ödeyeceksem onu ödeyeyim veya zaten keyfin süresince ve free to play olduğu için daha fazla topluluk kazanabiliyor.
Bir de şöyle
kolay
bir şey var.
Kolay kolay boşalmıyor bu oyunlar.
Hani pay to win olayı biraz hani değişik geliyor ya insanlara. Hı hı. Bu tip oyunlarda kullanıcıyı nasıl çekiyorlar? 60 dolar şimdi oyuna verip dediğin gibi Titanfall gibi sunucuları bu sorudan boşalacak bir oyun almaktansa adam gidiyor free to play bir oyuna 60 doları bir bastırıyor. Hop aldığı keyif maksimum. Neden?
Ya 5 dolar 10 dolar
yeni
bile
gelenleri, yeni gelenleri kovalıyor çünkü yani daha güçlü olarak.
Yeni gelenleri kovalıyor kesinlikle. Mesela Black Light Retribution o konuda yapımcısı Zombie Studios kapatıldı. Çok üzüldüm. Köklü bir stüdyoydu ve hani free to play mantığına çok farklı bir bakış açısı yakalamıştı. Mesela şey vardı oyunda. Adam altın silah almış. Çoğu free to play oyunda paralı silahları alamazsın sen abi. Hani yere düştüyse. Evet. Sen orada alabiliyordun. Adamın paralı silahını alıp yola devam ediyordun. Gerçekten güzeldi. Sade de geleceğim arkadaşlar. Oyun dünyasının Netflix'i olmaya çalışan da EA Access sistemi vardı. Yine ikisi bir de bahsetmiştik
evet.
Burada. Neydi EA Access sistemi? Aslında tıpkı PlayStation Plus'a da şeye benzetebiliriz bir noktada arkadaşlar. PlayStation Plus'ı alıyorsunuz. Yıllık abone oluyorsunuz ve bu abonmanlık karşısında ücretsiz oyunlara sahip oluyorsunuz. Abonmanlığınız bittiği noktada bu oyunlardan yararlanamıyorsunuz. EA Access sistemi de hemen hemen buna benzer bir sistem. Aylık olarak para veriyorsunuz ve EA Access sistemine dahil olmuş oyunları o ay oynayabiliyorsunuz. Mesela 5 dolar veriyorsunuz. Dragon Age Inquisition varsa Dragon Age Inquisition oynuyorsunuz. İşte Far Cry 4 oynuyorsunuz. Örnek veriyorum yani orijinde şey olduğu için söylüyorum bunu. Ubisoft oyunları olduğu için Far Cry 4 dedim. Yani mesela öteki ay 5 dolar verirseniz kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Vermezseniz kalıyor oyun o şekilde. Ya bir noktada oyunların nasıl diyeyim hani şöyle bir açıp bakayım neymiş bu oyun dersin ya. İndirme falan yapana kadar 5 dolara verirsin. Bu oyunu oynarsın diye düşünüyorum. Gerçekten de çok güzel bir konsepti vardı ve bu sistem de kısa süre içerisinde gelirlerin %11'lik kısmını oluşturmuş ve sadece şu anda Xbox One'da olduğu halde.
Çılgın bir sistem bence. Ben gelişmesini de bekliyorum hızlı bir şekilde. Mesela PlayStation Now'dan daha etkileyici. PlayStation Now'da oyunu kiralamak nedir ya? Bana çok değişik geldi o mesela.
Ve fiyatlarda mutlaka revizyona gidilmeli diye düşünüyorum.
Evet, süreler yani. Çok şey, kısa. Oyunu kiraladığın süreler. Hani ay böyle 3 ayının falan 4 dolara falan kiralasan anlarım da, bildiğin bir arkadaşınla oynayacaksın diyelim birkaç saat. Adam sana oradan diyor 4-5 dolar at diyor yani. Atari sonuna gitmişsin gibi para ödüyorsun. Bir de internetten oynamak zorundasın yani. Senin de olmuyor oyun hiçbir şekilde. O tarafta revize edilirse değişik bir ortam oluşacak o tarafta. Ama dijital oyunlarda dikkat edilmesi gereken bir konu var. Mesela bu hafta yaşanan büyük bir olay bu. Birçok insanın uygun fiyatlı sitelerden satın aldığı kodlar iptal edildi, biliyorsun.
Evet, onunla ilgili de bir haberimiz vardı.
Evet, mesela korsan, o kodlarla ilgili korsan, de çalıntı kodlarmış.
Çalınan kredi kartlarıyla alınmış kodlarmış evet. Aslında.
Değişik bir şekilde neden ucuz kod satıldığını da gösteriyor. Bu arada yanlış bir algıyı da kıralım. Rusya'da mesela hani uygun kodlu oyunlar var ya. Tamam, firmalar Rusya'ya özel uygun fiyatlar belirleyebiliyorlar ama Rusya'da kutulu oyunlar pahalı.
Evet.
Ya ben markete gidip bir PlayStation 4 oyunlarına bakayım dedim. Türkiye'de aynı fiyatlar. Hiçbir farkı yok. Kesinlikle farkı yok yani. Ve Türkiye'de aynı fiyatlar. Şeyde değil ha, Amerika'yla falan değil.
İşte bu noktada Steam'in Türkiye'ye biraz açılım yaptı. Hani Türk lirasına falan girdi ama Türkiye'deki kutulu oyun satışlarının durumuna bakarak bence bir daha elden geçirmesi lazım diye
ya
düşünüyorum.
Ya şimdi biz orada Sony ile de konuşurken arkadaşlar Sony'ye çok yüklenmişler o tarafta. Haklı oldukları bazı kısımlar var ama bir tarafta yanılıyorlar. Mesela diyorlar ki Sony sadece kendi oyunlarıyla ilgileniyor. Neden Aral'ın getirdiği oyunları da almaya çalışmıyor ya da onları dize getirmeye çalışmıyor. Sony'ye dedim ki ya dedim üçüncü parti firmalar konusunda ne düşünüyorsun? Dedi ki üçüncü parti firmalara biz de şey yapamayız. Etkileşim kuramayız.
Tabii canım, konsol
sahibi. Onlar hakkında yorum da yapamayız dedim. Peki bu oyunları sizin getirmeniz olası değil mi? Ya dedi düşünsene dedi Ubisoft'u dedi biz üstlendik dedi getiriyoruz Sony Türkiye olarak dedi. Xbox oyunları PC oyunu da benim satmam lazım dedi o zaman. Sence başka mantıklı görünüyor mu dedi
diğer,
yani.
Diğer platformların da yükünü yüklenmiş.
Aynen. Xbox oyununu ben niye satayım Sony Türkiye olarak dedi mesela. Arkadaşların orada kaçırdığı nokta o. Yani Ubisoft'u ya da diğer üreticileri işte 2K'yi filan Electronic Arts'ı aldığınız zaman diğer platformları da sizin satıyor olmanız lazım. Bu yüzden ne Microsoft tarafı bunu üstlenir ne de PlayStation tarafı bir konsol sahibi firma bunu üstlenir. O yüzden siz adamların kendi fiyatlarına bakın. Yani kendi ellerinde olan Türkiye'de kutulu sattıkları oyunlara bakın. O tarafta ellerinden geleni yapıyorlar. PSN üstünde de yapacaklarını söylediler. Yani Londra'dan almaya çalışıyoruz dediler İngiltere üstünden. Eğer alırlarsa.
Pound hesabı olduğu için
evet,
büyük ihtimalle o
bir şeyler yapmaya çalışacaklar ama bu aslında Sony Türkiye ile alakalı değil. Sony merkezin verdiği kararlar yani.
Ya tabii canım, yani genellikle oyuncular kendi açısından düşünüyor sadece olayı ve yani diğer tarafta ne olduğunu düşünmeden bazı komplo teorileri de üretebiliyorlar diye düşünüyorum. Mutlaka işin içine girmek lazım.
Girmek birazcık lazım. Daha fikir üretmek ekstra için. Olarak şöyle bir şey var. USPSN hesapları mesela. Evet, hala daha bazı oyunları daha uygun fiyatta alabiliyoruz, ona katılıyorum. Ama dolar attıkça da saçma sapan bir şekilde
tabii haliyle
kutulu
yükseliyor.
Oyunlarla eşit gelmeye başladı. Grand Theft Auto'nun mesela kutulu versiyonuyla nereden baksan aynı fiyat aldım. Tabii anonsuz versiyonundan bahsediyorum bu arada. Biliyorsun aynı fiyata aldım ben oyunu. Dolar bazlı olarak. Çok saçma
ama
bir şekilde.
Ama işte oradaki en büyük olay PSN Amerika'dan alıp işte kardeşlik falan kullanıp
evet,
ve oyunun ikiye bölünmesi.
Yapan
en önemli unsur o. Yani evet. PlayStation 4'ün bugün Türkiye'de hem gerçekten de güzel bir sunumla PlayStation 4 markasının oluşturulmuş olması hem de kardeşlik sistemiyle birlikte falan oyuncuların yani güvendiği arkadaşlarıyla 60 dolarlık bir oyunu 30-30 kırışabilmesi gibi bir durum söz konusu.
Bir de zaten PlayStation Türkiye tarafından açıklama yapıldı. Dijital olarak aldığınız hiçbir ürün PlayStation Türkiye'ye yaramıyor.
Londra'ya mı yarıyor?
Evet, almayın. Londra ekibine yarıyor. Yani
zaten almıyorlardı.
Sadece kutlu oyun satışları bize yarıyor, bizde gözüküyor diyor. O yüzden USPSN falan kullanmalarını, kullanıcıların şu anda çok fazla şey yaptıklarını zannetmiyorum. Hani böyle üzülerek izlediklerini falan filan. Tabii ki Türk kullanıcının artması önemli ama şu anda ekibin görevi kutulu oyunları olabildiğince.
O zaman yani Türk PSN'nin açılmasının ne gibi mantığı var bu noktada?
Hazırlık yavaş yavaş herhalde. Yani
çünkü hani
şimdi şöyle bir şey
fiyatlar
var.
Fiyatlar fahiş.
Tabii. İstekler gidiyor. Bizim ülkeden bir sürü istek gidiyor. Mesela Türkçe oyun isteği çok fazla gidiyordu. Türkçe oyunlar başladı. Sonra PlayStation Türkçeleştirilmesi isteği çok fazla gitti, o da oldu. İşte Türk PSN isteği gidiyor, o da oluyor ama yavaş yavaş dikkat et evrimleşerek geliyor olay.
Yani ya, adım adım.
Adım adım yapılacak diye düşünüyorum ben. Umarım da öyle olur. Microsoft tarafında gelişmeler mesela kullanıcı diyor ki oyunları çok uygun fiyatlı. Onlar nasıl yapıyor bunu filan diye. Onlar da yine kendi oyunlarını uygun fiyatlarla
satıyorlar.
Satıyorlar yani evet. Olabildiğince. Kalkıp da Ubisoft'un oyununu yine çok uygun fiyatlı satın alamıyorsun. Öyle yani. Bir durum. Ubisoft'un gerçi oyunlarını hiçbir platformda herhalde uygun fiyatla şu anda alamıyorsun.
Valla Uplay'de durumlar nedir bilmiyorum ama bu az önce bahsettiğimiz zaten kodların satıldığı yerlerde ucuz olsa da onların da
nasıl oldukları belli oldu herhalde.
Hırsızlıkla elde edilmiş kodlar olduğunu öğrendik.
Evet, teknoloji tarafına geçtiğimizde enteresan bir kulaklık haberiyle devam edelim. Aslında bu Kickstarter projesi ama nihayete ermeye çok yakın. 150 dolar verirseniz arkadaşlar lazerle aydınlatılan kablolara sahip kalp ritminizi ölçebilen güzel kulaklıklara sahip olabiliyorsunuz. Bu kulaklıklar aynı zamanda bir kontrol ünitesine sahipler ve 30 dakikalık şarj sonrasında 8 saat bu ışığı verebiliyorlarmış. Çok farklı görünüyorlar. Çok üretici firma verdiği değerlere bakılırsa kulaklıklar gerçekten kaliteli kulaklıklar olacaklar. Aynı zamanda sporculara da hitap ediyorlar. Neden? İşte kalp atış hızın falan filan direkt kulağın içinden ölçüldüğü için çok daha sağlam veriler, sağlıklı veriler verebilecektir diye düşünüyorum. Android telefonlarla da bütünleşik çalışıyor. Üzerindeki kontrol butonları hem sesi kontrol edebiliyorlar, müzikler arasında geçiş yapmanızı sağlıyorlar. Hem de butona çeşitli fonksiyonlar ekleyip mesela denk dörtgen buton olarak filan kullanabiliyormuş. O gayet güzel. Evet. Gelişmiş bir özellik olmuş. 150 dolarlık bir fiyat bakıldığında benim için pahalı bir kulaklık için.
Ya böyle geceliğin bisikleti süren birisinin üzerinde güzel durur ya.
Herkesin üstünde akşam güzel duracağını düşünüyorum. Tam parti kulaklığı
şey
olmuş.
Şey falan yapmışlar bir de zaten hani dans eden birisine falan koymuşlar. Adam böyle bir dans ediyor.
Evet yani bunu sırf partiye gidip o ışığı için boynuna takıp kullanabilirsin bile.
Adam Tekken'deki Eddie gibi oynuyor. Bir de bu ışık gerçekten de güzel bir şey olmuş üzerine.
Bisikletlerin üstünde falan da güzel duruyor da tabi bisiklet kullanırken kulaklık kullanmak ne kadar şey sağlıklı. O da değişik
bir
şey.
Bir tanesini çıkarırsın ya.
Değil mi? Öyle
ben, ama şimdi herkes kendi hayatına göre yorumluyor ya. Ben bisiklet sürdüğüm yer İzmit'te. Başiskele diye bir yer. Trafik yok, bir şey yok. Köyün içinde sürüyorum. En fazla at çıkar, eşek çıkar karşı yani. Öyle bir ortamda direkt düşünüyorum ama trafik unsurunu hiçbir zaman için bak katmamıştım mesela sen o açıdan.
Mesela adam arkandan varsa eşek kovalıyor arkadaş hızlan falan filan diye duyamayacaksın. Yani öyle bir durum da söz konusu. Ya da telefonunu düşürdün dese, bir şeyini düşürdün dese onu duyamayacaksın.
Her daim zaman... o kulaklığın biri çıkacak o zaman.
Değil mi? Değişik
tek kulaklıklardan yanayız o zaman.
Gerçi düşürme oluyor her yerde başına gelebilir. Bakın. Bir diğer haberimizde bir tane yarasa robot hakkında. Bayağı da değişik bir robot yapmışlar. Uçuyor, konduktan sonra da yürüyor yarasalara benzer bir şekilde. Bu tip robotların aslında geliştirilmiş olması, haber değeri taşımasındaki en önemlisi hibrit yapıda olmaları. Yani hem uçuyor hem yürüyor. Böylece mesela indikten sonra havalanacak bir yer bulamazsa havalanacak yere kadar en azından engelleri aşarak yürüyebileceği yani şey düşünülüyor tabii ki. Şu anda sadece konarken ve yürürken çekilmiş. Yerden nasıl kalkıyor? Adamın elinde şu an atılarak kalkıyor. Yani kendi kendine uçarken kendi çekmemişler. Kendine. Ama burnunu havaya dikip pervaneyi son gücüne kadar çalıştırdığında ben helikopter gibi kalkabileceğini düşünüyorum. Çünkü RC uçaklarda yapılabilen bir şey bu. Dikine kalkış çok rahat yapabiliyor onlar. Motorları güçlü oluyor. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında konacak yer olmayan ya da kolay kolay piste ulaşılamayacak noktalarda bu tip robotların çok işlevsel olabileceği konuşuluyor.
Kurtarıcı geri geldiğinde yürüyecek.
Evet geri geldiğinde yürüyecek. Bir de kanatlarını çekip alanı daraltabiliyor mesela. Değişik bir robot.
Bitiş yerlerini falan.
Evet yani şimdi bu robotu böyle tek başına değerlendirdiğinde bir altı yarıyormuş gibi görünmüyor açıkçası.
Evet.
Çok da fazla işe yarıyor.
Ama ileride bu... kullanılabilecek evet. Teknolojiler göz önüne alındığında.
Aynen bunlar belli sorunlar yaşıyorlar. O sorunları aşıyorlar. Başkaları da bunların yaşadığı başka sorunları aşıyor. Toplamda bir bilgi birikimi oluşuyor.
İşlevsel bir
işlevsel devam ediyor. Ortaya. Mesela üniversitelerimizde elektrikli arabalar yapılıyor ya. Takımlarla konuştuğumuzda başlarındaki hocalarla en büyük sıkıntının şundan kaynaklandığını söyledi. Takımların bir sonraki takıma bilgi aktarması gibi bir şey söz konusu değilmiş üniversitelerde.
Kıskanıyorlardır kesin.
Ya kıskanmanın ötesinde şöyle bir durum var diyor. Bırakıp gidiyorlarmış üniversiteyi insanlar. Ve bırakıp gittikten sonra bir daha dönüp üniversiteye ya bizim eski kulüplerimiz ne yapıyor falan filan gibi bir kültür genelde oluşmamış. Ha Boğaziçi'nde, İTÜ'de, Yıldız'da belki bu tip böyle kültür oluşuyor Galatasaray Üniversitesi'nde de Sabancı'da filan. Neden hani böyle bir isim var, bir olgu var. Onlar bir de bu olguyu oluşturmaya çalışıyorlar ya. Ama diğer üniversitelerde adam kurtulur kurtulmaz oh be kurtuldum diyor. Daha İş hayatına atılıyor. Ondan sonra bir daha çarkasına dönüp bakmıyor. Onların istediği şey bu mezun olan. İş hayatında iyi noktalara gelen, bilgisine bilgi katan insanların tekrar dönüp üniversitede o kulüplere, takımlara
teoride
bilgileri aktarması.
Öğrendiği şeylerin uygulamada evet. Neler getirdiğini göstermesi.
Böylece aslında, o takımların daha hızlı ilerlemesini sağlanmasıymış. Hani yurt dışında çok fazla yapılan ama ülkemizde yapılmayan bir konu diye geçiyor bu. İşte mesela şimdi bu yurt dışında yapılan bir olay. Diyorsun ki bu yarasının üstüne ekli ekliye devam eder bu adamlar. Ama ülkemizde olsa bu yarası olarak kalıyor. Sonra bir başkası alıyor. Aynısını yapıyor. Onu da bir bilimsel proje olarak atıyor.
Ayrı ayrı.
Mesela şey vardır. İzleyenlerimiz takip etsinler. Kara Fatma'nın uzaktan kontrolü. Uzaktan kumandalı hale getirilmesi. YouTube'da nasıl yapılır diye yazdığınızda videosu çıkıyor. Bizim Türk basını ise her seferinde bir Türk bilim adamının ismini yazıyor. Diyor ki bu öyle yaptı. Bunu icat etti. Yani icat etmesine gerek yok. YouTube'da nasıl yapılır videosu var zaten. Ama adam Harvard'da bitirme tezi olarak falan bunu veriyor falan herhalde. Böyle.
Tabii canım yani mesela senkronize bir şekilde bilgi aktarımı yok. Herkes sıfırdan başlayıp bir yere geliyor. Herkes aynen. sıfırdan başlayıp bir yere geliyor. Yani birinin bitirdiği noktada ötekisi devralmıyor. Ne yazık, daha fazla geliştirmeye yönelmiyor. Var.
Son olarak da bir Unreal videosu göstermek istiyorum. Unreal Engine 4 ile yapılmış video. İkimizi de ilgilendiren bir şey evet. bu. Hem oyun hem teknoloji yan yana gösteriyor. Ayrı bir stüdyo, Fransız bir stüdyo tarafından yapılmış. Ve genel olarak aslında Oculus Rift ile beraber birleştirildiğinde olayın nerelere gidebileceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Neden ortaya koyuyor? Mesela ev satın alacaksın. Satın almadan önce artık resmen
gidip bakabilirsin.
İçindeymiş gibi gezebilirsin. Unreal Engine 4'ün de yani gücü muazzam ya.
Kesinlikle. Yani bildiğin bir ev ziyaretine gidiyorsun. Bayram ziyareti gibi bir şey olmuş. Ya, tasarımcısı da Dishonored'ın bölüm tasarımcısı olan Benoit Drew isimli bir arkadaşımız. Baktığımız zaman yani gerçekçilik, etraftaki dokular, ışığın yansıması, eşyaların üzerindeki yansıması, eşyaların gölgeleri, kamera hareket ettiği müddetçe oluşan hareketlilik, etraftaki gölgelendirme falan muazzam. Yani gerçekten de şöyle bir atmosfere girsen kesinlikle şey demezsin. Nasıl desem ki ya burası yapay bir ortam.
Demezsin,
sanal bir ortam
gerçekten.
Demezsin kesinlikle. Baktığımız zaman Unreal Engine 4'ün ilk tanıtım videosunu işte robotlar, fütüristik bir hava, karanlık bir atmosfer eşliğinde vermişlerdi ama
son dönemde hep böyle videolar geliyor.
Son dönemde biraz daha sakin, durgun, biraz daha huzur veren tarzda yapıt şeylerle.
Çünkü Unreal Engine 3'te öyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Hep gotik oyunlar çıktı.
Evet. Yani Gears of War'a falan baktığın zaman belli bir tarzı vardı Unreal Engine motorunun sanki ve hep o tarz üzerinden bir şekillenme gerçekleşiyordu. Ama şimdi bu baktığımız çalışma bizi bambaşka bir boyuta götürüyor. Aklıma direkt Gone Home isimli bir oyun geldi benim. Geçtiğimiz sene çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2 saat süren bir oyundu ve oyunda evin içindeki eşyalardan yola çıkarak ailedeki insanlara ne olduğunu anlamaya çalışıyordun. Açıyordun, bakıyordun, oradaki mektupları okuyordun. Tamamen o hikaye keşfetme unsuru dediğimiz olay söz konusu. Şöyle bir atmosferde o oyunu oynamak insana bambaşka bir evet. Deneyim katar diye düşünüyorum.
Ya işte Oculus Rift'e yaklaştıkça, Microsoft'un HoloLens'ine yaklaştıkça bu tip şeylerin değeri daha da fazla anlaşılacak.
Evet kesinlikle. Ben buradan hemen son oyun haberime geçeceğim. Az önce senin de bahsetmiş olduğun bir haber aslında. Ardından kısa kısalarla birlikte günün haberlerini bitireceğim. Haftanın haberlerini bitireceğim daha doğrusu. Arkadaşlar G2A isimli siteyi pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Özellikle PC oyuncuları
G2A.
G2A. Hadi ben İngilizcesini söyleyeyim dedim. G2A. Evet, G2A'yı çok yakından takip ediyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü çok ucuz fiyatlardan, yani cebe uygun fiyatlardan oyun kodları satıyorlar. Ancak Ubisoft geçtiğimiz günlerde Uplay'den buradan alınmış. Sadece G2A yok burada. G2A yok sadece burada. Kinguin isimli bir site de var.
Kinguin de mesela popüler sitelerden bir tanesi. Evet. Ben oradan birkaç kod aldım. Çalıntı mıydı artık Allah affetsin bilmiyorum ama.
Uplay'ini açıp bakman lazım yani. Orada. Uplay'den buradan alınmış kodların silme işlemine başladı. Bununla ilgili açıklama da EA kanadından geldi garip bir şekilde. Çünkü EA orijinde biliyorsun Ubisoft oyunları da satılıyor. Buradaki bazı oyunların bu arada arkadaşlar bu sitelerde sadece birinci elden yani Ubisoft'tan alınmış EA'den alınmış oyunlar bulunmuyor. Bir başkasının aldığı kod da satılabiliyor buradan. Yani ikinci şahıslar da burada kod satabiliyorlar. İşte bu kod satan şahıslar çalıntı kredi kartlarıyla birlikte toplu halde oyun almışlar ve bu oyunları bu siteye vermiş. Şayet yakın zamanda orijinde veya Uplay'den oyununuz silindiyse büyük ihtimalle sizin oyununuzda çalıntı bir kod olarak alınmış durumda.
Evet yani haram malmış gitti çok fazla
üzülme. Tabii ki G2A isimli siteden bir açıklama geldi. Yerine yeni kodların
verileceğini,
yeni oyunların verileceği
evet,
söylendi.
Çok önemli mesela
yani bu
garanti oranı.
Kimseyi her azından mağdur etmeyeceklerini söylediler. Gerçekten de önemli. Ancak yine de arkadaşlar bu tarz sitelerde hani ucuz etin yahnisi derler ya biraz daha dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Bulgura giderken evdeki pirinçten olmayalım yani.
Evet önemli bir konu gerçekten.
Evet buradan hemen kısa kısalara geçeceğim. The Last of Us filmiyle ilgili bir açıklama geldi Naughty Dog tarafından. Neil Druckmann ki oyunun tasarımcılarından kendisi. Last of Us filminde oyunda gördüğümüz şeylerin dışında daha farklı düşmanlar, daha farklı bir senaryo ilerleyişiyle
evet, karşı karşıya. Onlar da 15 saatlik bir capture deneyimi yaşayacaklarmış.
karşılaşabileceğimizi söylediler arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Last of Us'ın da yaşadığımız, oyununda yaşadığımız o senaryo, o hikaye ve karakterlerden ziyade tamamen farklı şeylerle karşılaşabiliriz. Benim aklıma direkt Resident Evil 2'nin filmi geliyor. Daha doğrusu Resident Evil 3'ten almaya çalışmışlar. Nemesis'in oturup ağladığı, gözünden yaşların döküldüğü diyorum Capcom'a. Ya arkadaş bu oyunu yaparken, daha doğrusu bu oyunun filmini yaparken hiç mi vicdanın sızlamadı ya? Abi Nemesis ya, tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Oyun dünyasının gelmiş geçmiş en baba bossları gördüğün zaman böyle kontrolcü titlersin. Ulan ne tarafından geçsen falan dersin. Adam oturttu ağlattı ya. Bildiğin Ferdi Tayfur filmine çevirdiler yani.
Karşısına Terminator gibi bir şey koydular. Zombiler ondan kaçıyor. Zombilerden kaçmıyor.
Yani ilginç. Tabii ki de böyle olmayacaktır The Last of Us'ın filmi. Umarız böyle bir şeyle de karşılaşmayız. Hani zombilerin falan
ağladığı. Eliye radyasyon bulaşıyormuş, değişiyormuş falan.
Olabilir. Her şeyle karşılaşabiliriz. Nihayetinde Hollywood ve video oyun sektörü birbirinden farklı sektörler ve beyaz perdeye uyarlanan bazı filmlerde daha fazla kitleyi çekmek bağlı.
Bu arada Resident Evil'da iyi para kazandı.
Yani çılgınlar gibi, müthiş bir kitle var. Evet. Filmini izleyen müthiş bir kitlesi var. Ben onlara da buradan şapka çıkarıyorum. Saygıyla eğiliyorum önlerinde. Ken Levine'dan yeni haberler var. Ken Levine kim diyeceksiniz arkadaşlar? BioShock serisinin yapımcısı. Ayrıca System Shock 2'nin de tasarımcısı kendisi. Biliyorsunuz Irrational Games küçülmeye gitmişti Ken Levine'in isteği doğrultusunda ve 15 kişilik bir ekibe o 15 kişilik bir ekip olarak oyunculuk, yapımcılık hayatına devam ediyordu Irrational Games ekibi. Yeni oyunundan haberler var. Yine FPS tadında bir, FPS türünde bir oyunla karşımıza çıkacaklar. Ve oyunun Stanley Kubrick ve Wes Anderson filmlerinden ilham alan bir yapıda olacağı söyleniyor. Stanley Kubrick deyince benim aklıma Otomatik Portakal geldi. İzledin mi Otomatik Portakal?
Yok, hayır, izlemedim.
Tavsiye ederim. Biraz eski bir film ama kafası güzel bir film yani. Gerçekten başarılı.
Bizim şey Gemide filmiyle benzer mi?
Yok, kafası. Yok. Yok değil ya. Ne yapacağız peki abi?
Bana böyle bir öğlen vakti can sıkıntısıyla izlemiştim. Ya inanılmaz o dumanlı kafayı hissetmeni sağlıyor yani.
Evet, PS Vita kanadından üzücü haberler geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz AAA oyun desteği çok yoğun şekilde devam etmiyor. Bağımsız oyunlarla birlikte PlayStation Vita'nın hareketliliğini sürdürmeye çalışıyor Sony kanadı. Şimdi de Near ve haritalar uygulamasının ve hatta YouTube uygulamasının da desteğinin kesildiği belirtildi. Yakın süre zarfında bu özellikler PlayStation Vita'dan gidecek. Tabii ki de tarayıcınız üzerinden YouTube'a girebileceksiniz ama ne bileyim Nintendo 3DS'te bile olan bir özellik mesela.
Ya Vita'ya yazık oldu ya.
Gerçekten potansiyele sahipti ama evet. Mobil sektörün altında ya en azından biraz sıkıntı yaşadı diye düşünüyorum.
İki tane tetik tuşu koyaydın da PlayStation'a doğru dürüst bir kontrolcü yapaydık ya, onu.
Bununla ilgili bir şey vardı, açıklama vardı. Hani başta söylediğimiz olay var ya, App Store'da işte gelirinin Hollywood'a geçmesi 2014 yılında. Birisi şey demiş. Bir de düşünün yani mobil platformda tuşlar, analoglar olsaydı nasıl olurdu diye. PlayStation'ın Vita'nın vardı ne oldu demiş.
Doğru söylemiş yani gerçekten.
Gerçekten de ilginç. Son haberim de Oculus kanadından. Hep diyordun ya filmler diye.
Evet.
Oculus Rift yapımcıları arkadaşlar küçük bir film stüdyosu kurdular ve Oculus Rift'e özel filmlerin yapılacağını haber ettiler. Biz başlangıçta bunu oyun odaklı olarak düşünmüştük ama sinema sektöründe de film sektöründe de büyük bir potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz.
Yani cihaz çıkmadan filmler falan hazır olmuş olabilir. En azından evet, kısa filmler falan.
Korku filmi.
Zaten korku filmine odaklanacaklar büyük ihtimalle.
Direkt yani.
Ben izleyemem. Ben normalini izleyeyim.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu Paranormal Activity gibi düşük bütçeli bir film çevirseler.
Ben Türk korku filmlerini izlemiyorum, sen gerisini düşün.
Türk korku filmi de izlenmez zaten. Adam Kur'an'dan falan giriyor ya, ayet mayet veriyor. İncin falan deyince hakikaten onun gerçekçiliği sende artıyor. Şimdi sen şeytanı izliyorsun, bir yerde dalga geçiyorsun. Hat çıkarma falan filan, şeytan çıkarma.
Doğru gerçek.
Ama onlar ondan daha fazla korkuyor.
Sonra evde tek başına kaldı.
Onun inancına sahip. Burada da adam işte Kur'an-ı Kerim'den bir ayet koyuyor oraya. Hop biraz daha işler değişiyor. O ne oluyoruz falan moduna giriyorsun.
Benim son haberim ise sosyal medyayla ilgili. Sosyal medyada biliyorsunuz Facebook, Instagram'ın kapatılması çok fazla, kapatılması diyorum bak ben bile, ama kapanması belli bir süre çok fazla konuşuldu. Lizel Sukat dedi ki biz kapattık falan diye açıklamalar geldi. Onlar mı yaptı falan dedi. Facebook tarafından geldi ki bizim mühendislerimiz bir halt yediler, bir şey deniyorlardı. Kapan dedi. Biz çok yaşıyoruz bunu. Ben inandım o yüzden Facebook'a.
Bizim
yazılım ekibi bir şeyler deniyordu. O yüzden kapandı sunucular. Sonra hallettik dediler de biz her gün yaşadığımız için. Dedim ki kesin ondandır. Bizim de kapanmalarımızın çoğu öyle oluyor arkadaşlar ne yazık ki. Bizim ama şeyden de geldi yani devlet kanalından da açıklama geldi. Çünkü bizim sosyal medyada acaba bizimkiler mi kapattı falan diye biliyorsun tartışılmıştı. Ulaşılamayınca bir yere hemen aklımıza o gelir oldu artık ne yazık ki. Dediler ki yok biz kapatmadık. Kendi kendine kapandı bu sefer.
Devlet de artık resmi açıklama yapıyor bu tarz şeylerde.
Çünkü o kadar fazla kapattık kapatacağız diye açıklama yapıyorlar ki. Yani artık en ufak bir şey olduğu zaman.
Artık şey oldu yani. Brezilya'da kapatılsa Türkiye'den açıklama. Bizden bir alakası yok falan filan diyecek.
Yok yani öbür gün kendi kendine çökecek gidecek sunucuları. Diyecekler ki Türkiye kırlar saldırdı yok etti falan devlet destekli.
Olabilir evet.
Ama Financial Times'da bir haber var. Bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle Ankara'nın, yani daha doğrusu Devlet Kanadı'nın
Twitter'ı... Beyaz Saray'ın gibi söyledin. Beyaz Saray'ın.
Twitter'ı yasaklamak için bir yasa tasarısı üstünde çalıştığı çok ciddi bir şekilde dile getirilmiş bir yazı kaleme alınmış direkt olarak. Önemli bir yazı ve gazeteci Sedef Kabaş'ın attığı bir tweet yüzünden, tweet'e genel olarak baktığında aslında kendisi bir terörist olmadığı için hedef gösterme falan filan yok yani. Kaç kişiye hitap ediyor ki zaten öyle bir şey yapabilsin. Evinden gidilip gözaltına alınması filan vurgulanmış.
Ne yapmış ki tweet olarak? Çok şaşırdım.
Ya şey yapmış, bu yolsuzluk iddiaları filan vardı, evet, ya takipsizlik, tamam, kararı verildi. Hı-hı. Bu savcıyı unutmayın demiş. Savcıyı tehdit etmek ve hedef göstermekten kızı şey yapmışlar.
Ya tamam, bu işin siyasi boyutu veya hani devletle alakalı bir unsur da bunu Twitter'a yansıtmak, tamamen Twitter'ı kapatmak.
Ya işte Twitter, bilmiyorsun, bazı şeyler de var. Mesela çok değişik olaylar oluyor. Adamın teki oradan diyor ki şunları gözaltına alacaklar. Yarın öbür gün gidiyorlar, adamları gözaltına,
evet,
alıyorlar. Öyle bir
garip
zafiyet de var. Yani nasıl bakarsanız böyle bakın oluyor ama bir istihbarat zafiyeti de var yani. Elemanın teki Twitter'dan yazıyor senin ne yapacağını.
Ya istihbarat zafiyeti diyorum. YouTube'a bitin konuşmaları da daha ne olsun.
Böyle
Kongo Cumhuriyeti'nden daha şey bir durumdayız yani.
Dışarıdan bakıldığında gazetecinin sonuçta iyi bir gazeteciymiş. Ben yorumlarına falan da baktım genel olarak. Çalışma hayatı boyunca da hep işsiz kalmış. Genelde işsiz kalanlar biliyorsun. Daha kendi başına buyruk devam eden.
Kaybedecek hiçbir şey yok, tamam mı?
Evet. Kendi başına buyruk devam eden insanlar oluyorlar gazetecilik hayatında. Böyle bir insanın sadece bir tweetten dolayı
kesinlikle karşıyım.
Yani gözaltına alınması şey çok olamaz. Da normal değil. Çok kesinlikle da normal değil. Değil. Yani yarın öbür gün bizim burada yaptığımız bir espriden dolayı kapımız çalınsa, alınsak korkunç bir şey ya. Yani
çok değil, hiç normal değil.
Evet.
Bence insanlar fikirlerini
söyleyeyim
nihayetinde
ya, fikir hani öldürmez ya.
Ya şöyle bir şey, bir tehdit yok. Küfür yok, hakaret yok. Yani hedef gösterme, evet yani
yarın öbür gün hakkını helal etmiyorum diyeceksin. Sen nasıl hakkını helal etmezsin diyecek, alacaklar gözaltına.
Yani evet, ben bir de direkt olarak bir yasa tasarısı düzenlenip de Twitter'ın komple kapanmasına yönelik bir çalışma.
Evet, biliyorsun
adam anayasada... orada uzaya gönderdiği roketi geri döndürmeye çalışıyor. Biz Twitter'ı nasıl kapatır diye çalışıyoruz. Yani.
Değişik bir durum söz konusu
yani
gerçekten.
İlginç. Gerçekten de ilginç.
Evet, bunu da öyle aşamadığımız bir şeyler. Son nokta olarak koyalım dedik. Umarım neşenizi kaçırmamışızdır. Bu seferlik bu kadar. Biraz kısa mı oldu bu?
Öyle kısa, mi? Kısa ve öz.
Öyle oldu herhalde.
Evet.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Daha ben oyun dünyasını falan yapacağım.
Evet, daha çalışacağız. Ben de çalışacağım içeride. İşlerimiz
cumartesi var. Cumartesi sabahlamam var benim. Bekliyorum Mesut bu arada cumartesi sabahlamaya.
Bak Taha, şunu düzene koy. Artık evli bir adamsın. Hafta sonları çalışma.
Hafta sonları çalışmıyorum.
Evet.
Ama söz verdik ya, cumartesi günü sabahlayacağım.
Yanlış sözler veriyorsun.
Yok ya. Ben daha önce de çiğ köfte sözüm verdim.
Hafta sonları eşine söz ver. Durdum. Eşine söz ver. Gezdir. Tamam. Peki seni şuraya götüreceğim.
Ona
bu nedir ya?
Ona da söz veriyorum.
Bu nedir? Yani. Takipçiler beklerler biz yani. Tutacağız. Değil mi arkadaşlar? Yalan mı? Yani yorumlarınızı bekliyorum. Eş evde oturacak. Adam burada oyunun başında sabahlayacak falan. Hiç hoş değil ya.
İşimizi seviyoruz.
Ben de seviyorum.
İşimize aşığız.
Sen de seviyorsun biliyorum ama... İşte biraz da su, biliyorsun çiçekler su ister.
Evet biliyorum. Onu halledeceğiz ya.
İnşallah.
Patrondan bir şey alayım da takviye alayım da bir tek taş falan alayım bari.
Neyse inşallah. Bir sonraki önde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.